أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hayatını, örnek hayatını kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. İslami davetin açıklandığı bölümdeyiz. Artık gizlilik döneminin bittiği, her şeyin ayan beyan, bütün Mekke müşriklerine açıklanmasının gerektiği, Allah'tan da böylesine bir emrin geldiği bir ortamda, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elbette bu emre uymamazlık yapamazdı. Ve Allah Resulü bu daveti açıkladı. İlkin vermiş olduğu bir ziyafette istediğini elde edemeden dağılması neticesinde arkasından ikinci bir ziyafetle bütün kabile eşrafını, ileri gelenlerini toplamış, İslam'ı yani kendisini yüklendiği yeni rolü, yeni misyonu onlara izah etmeye çalışmış. Ancak bu kez de yine müşriklerin ileri gelenleri buna engel olmuştu. Arkasından bir deneme daha yapıyordu Allah Resulü. Safa tepesine çıkıyordu ve orada Mekke'nin bütün kabilelerini, kabilelerinin ileri gelenlerini bu Safa tepesine çağırıyordu. Ve elbette o günün geleneklerinde geçerli olan kurala göre bir kişi böyle bir tepede sabahın erken saatlerinde çağırdığı takdirde gitmemezlik yapılmazdı. Ve herkes oraya toplandı. Allah Resulü istediğini onlara izah etti. Ve kendisinin Allah'ın bir uyarıcısı, bir elçisi, bir korkutucusu ve bir müjdeleyicisi olarak kendi içlerinden kendilerine gönderildiğini izah etti. Hatta biraz daha kendilerini susturabilmek için, tahmin ettiği tepkileri dindirebilmek için kendilerine şöyle mantıksal bir yolla yaklaşmaya çalıştı. Demişti ki Allah Resulü, bakın ey Mekkeliler, ben size bu tepenin arkasında bir düşmanın gelmekte olduğunu ve sizi yok edeceğini haber versem bana inanır mısınız? Böyle bir soru sormuştu Allah Resulü de. Müşriklerin tümü elbette, ne demek, tabii biz şimdiye kadar senin hiç yalan söylediğini duymadık ki demişlerdi. Allah Resulü hemen bunun üzerine, madem ben inanılır birisiyim, madem ben güvenilir birisiyim, madem ben yalan söylemeyen bir kişiyim dercesine, İşte hemen asıl davetini orada ortaya atmıştı ve artık aleni tebliğ dönemi başlamıştı. Peki basit mi oldu gerçekten bu kez? Elbette hayır. Allah Resulü yeni bir çağrıda bulunuyordu. Hiç kimsenin şimdiye kadar cesaret etmediği ya da bir görevle zaten görevlendirilmediği ve de cesaret edemediği bir şeyi ortaya koyuyordu. Neydi o biliyor musunuz? Tek cümleyle geçmişlerin, ataların yani milli din ve ibadetlerini bir tarafa bırakıp Allah'ın gerçek dinine yani kullara kulluğu bırakıp Allah'a kulluğa çağrıydı bu ve gerçekten basit olmadı da. Ve müşrikler elbette sessiz kalmıyorlardı. Ve neticede ileri gelenlerinden Mekke'nin ve de Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Leheb bu işte başrolü oynadı. Ve yuh olsun sana dedi. Bizi bunun için mi çağırdın? Başka bir işin yok muydu? Dercesine hakaret üstüne hakaret. Ve hepimizin belki farkında olarak, belki olmayarak namazlarda okuduğumuz Leheb suresi, yani Tebbet yede ebi lehebi ve teb ile başlayan bu surede bu olayı ifade eden bir sureydi ve bu olay üzerine nazil olmuştu, indirilmişti. Ben bu surenin ayrıntılarına geçmeden şunu hemen söylemeye çalışalım. Bakınız değerli dinleyiciler, Allah Resulü'nün yaptığı bu teklif, bu açık teklif acaba müşriklerde neden kudururcasına bir tepki meydana getirdi? Yani neden böyle sert bir tepkiyle karşılık verdiler? Elbette bunun tek cevabı varsa o da şudur. Eğer peygamber sadece nefislerini düzeltmelerini isteseydi, ahlaklarını düzeltmelerini isteseydi, hoşgörülü olmalarını isteseydi elbette bu kadar tepki görmezdi. Ancak Allah Resulü'nün bu daveti atalarının dinini milli ibadetlerini ortadan kaldıracağını bildikleri için bu sert tepki göstermişlerdi. Yani nereye bakarsanız bakınız, davetlerin açıklanmasında, topluma İslam davetin uzatılmasında ya da açıklanması sırasında tepkiler elbette böyle olacaktı. Tepkilerin dozajı aşağı yukarı böyle olacaktı. Bugün bile çevrenize baktığınızda insanlara İslam'ın hoşgörüsünü, İslam'ın güzelliklerini, yani hiç kimsenin kasasına, kesesine, kafasına dokunmayan hususlarını anlattığınız zaman sizden iyisi yok. Siz bir numarasınız. Ama insanların atalarından kalma kalıntı dinlerini, düşüncelerini silmelerini istediğiniz zaman gerçekten Ebu Lehebcesine karşınıza dikilirler ve yuh olsun demeye başlarlar. Ve yine çevrenize baktığınız zaman Kandil Müslümanlığına evet ama gerçekten Allah'ın peygamber, son peygamberi vasıtasıyla insanları çağırdığı gerçek İslam'a, yani Allah'ın gönderdiği İslam'a geldiği zaman da işte burada kıvırtmalar başlıyor. Kandil Müslümanlığına evet dedik. Böyle diyen insanlar var dedik. Elbette, çünkü insanların hiçbir riskine neden olmayan bir Müslümanlık tipini zaten herkes kabul ediyor da. Hatta en inanılmaz durumlarda bile, en inanmadığınız şahıslar bile, bütün hayatı İslam'a düşmanlıkla geçen şahsiyetler bile zaman zaman Kandil Müslümanlığına öylesine sahip çıkıyor ki bu Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar. Ama İslam'ın fedakarlık isteyen, risk isteyen ya da mücahede ve mücadele isteyen taraflarına geldiği zaman işte burada bu insanlar Ebu Leheb tavrı ortaya koyarlar. Ve böyle bir şeyin yapılmasına göz yumadıkları gibi kendileri zaten böyle bir şeye girişmezler. Ve böyleydi gerçekten. Ebu Leheb'in özellikle öne atılarak, başrol oynayarak müşrikler adına seslendirdiği bu söylem, yani bizi bunun için mi çağırdın, yuh olsun sana diye bütün müşrikler adına ortaya koyduğu bu düşünce Allah tarafından daha sert bir şekilde cevaplandırıldı. Yalnız Mekke'nin Peygamber aleyhisselam döneminde ki Mekke insanlarının içerisinde yaşayan Ebu Leheb'i değil, bütün Mekke'lerde ve bütün müşrik toplumlarında ortaya çıkacak Ebu Leheb'lere adeta bir cevapcasına, bir cevap nitelemesinde Allah-u Teala peygamberine Leheb suresini indiriyordu. Tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb diye. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da onun ne malı ne kazandı ona fayda vermedi. Ve o kızgın bir ateşe yaslanacaktır. Onun karısı da boynunda hurma lifi olarak, hurmadan yapılmış bir lif olarak taşıyacak, odun taşıyıcısı olarak. Burada hemen şunu söylemeden geçemeyeceğiz kıymetli dinleyiciler. Kur'an, Allah'ın son kitabı Kur'an, evrensel olan, çağlara ve zamanlara, bütün çağlara ve bütün zamanlara seslenmeyi hedef alan Kur'an, genelde isimlerle uğraşmaz, dikkat ederseniz. En azılı müşriklerin bile isimlerini pek fazla gündeme getirmez. Kur'an, isimleri değil, çünkü düşünceleri hedef alır. Kur'an, tek tek şahıslarla uğraşmaz. Çünkü tek tek uğraşılacak şahıslar öylesine çoktur ki, öylesine şekilleri fazladır ki, bunları tek tek Kur'an irdelemeye çalışmaz. Sadece düşüncelerini hedef alır. Bakınız, Firavun'dan bahseder. Firavun bir isim değil, bir mevkidir, bir makam ismidir. Yani bir semboldür. Karun bir semboldür. Haman bir semboldür bunlar. İsimler değildir. Bu Kur'an içerisinde neden özellikle Ebu Leheb ismi zikredilir? Ama hadis zatında zaten Ebu Leheb de kendisinin asıl ismi değildi ya. Allah tarafından kendisine takılmış bir lakaptı. Ebu Leheb, Leheb'in babası, ateşin yani Alev'in babası. Sanki Ebu Leheb'in gireceği cehennem ateşi var ya, işte onun babası dercesine Allah hakaret dolu bir ifadeyle buna bir üslup kullanıyordu. Ebu Leheb'ti, asıl ismi Abdülüzzah olmasına rağmen Kur'an onun lakabını gündeme getirdi. Çünkü lakabıyla onun ismi eşdeğer olması gerekirdi. Peki buna rağmen acaba neden özellikle Ebu Leheb ismi Kur'an'da geçer? Peki neden Ebu Cehil, en çok tanıdığımız bir müşrik olmasına rağmen Kur'an'da temas edilmez de neden illa Ebu Leheb? Neden onun adına bir sure indirildi? Elbette bunun bir takım nedenleri var değerli dinleyiciler. Öncelikle Ebu Leheb peygamberimizin akrabasıydı. Hem de amcasıydı. Amcası olmasına rağmen peygamberin davetini kabul etmese bile sesini çıkarmaması gerekirken bu amca sesini çıkarmaması gerekirken en fazla tepkiyi bu gündeme getirdi. O günün Mekke şartlarında bir amcanın bir akrabasına, bir yeğene böylesine hıyanet etmesi gerçekten ayıpsanacak bir durumdu. Olamazdı yani. Ve toplum tarafından yadırganıyordu bu. Dolayısıyla Ebu Leheb'in böyle bir harekete girişmiş olması gerçekten toplumun bütün geleneklerini, göreneklerini alt üst eder bir nitelikteydi. Bir amca bir yeğenini inkar edecek, ona hakaret edecek öyle mi? Olacak şey değildi. Bu açıdan çok önemli bir semboldür Ebu Leheb. Başka, baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin erkek çocuklarından Kasım vefat etmişti. Arkasından Abdullah da oldu vefat etti. İşte Abdullah'ın ölümüne de en çok sevinen ve Abdullah'ın, Peygamber Efendimizin çocuğu Abdullah'ın vefatını bayram sevinci yerine koyan kişi de yine baktığımız zaman Ebu Leheb'ti. Ve adeta yeğeni Muhammed Aleyhisselam'ın ebter olmasını, yani Kevser suresine geçer ya, inne şani'eke huvel ebter. Sana kızanlar ebterdir, soyu kesiktir. Yani Ebu Leheb diyordu ki peygambere, soyu kesildi. Artık çocuğu Abdullah da öldü ya, bunun neslini devam ettirecek kimse yoktu. Bu haykırışı dile getiren de bir amcaydı. Yazık bu amcaya. Ve bir bakıyorsunuz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, tebliğinin ileriki günlerinde, yıllarında, yani peygamberliğinin 7. yıllarında bir boykotla karşılaşacak. Ebu Talib mahallesinin muhasara altına alındığı bir boykot. Kız alıp verilmeyecek, yiyecek alıp satılmayacak. Onlara gelecek olan yiyecek gıda maddeleri oraya sokulmayacak. 3 yıl boyunca süren bu ekonomik ambargo, gıda ambargosu ki Müslümanların ne cefa ne eziyet çektiklerini ayrıca göreceğiz o dönem geldiğinde inşallah. Bu ekonomik ambargoda bile ön saflarda yer alan yine bu peygamber amcası Ebu Leheb idi de. Onun üzerine Allah gerçekten onu Kur'an'ına zikretti ki böylesine hain, böylesine gaddar bir amca, bir akraba dünya üzerinde ender rastlanan bir tipti, bir örnekti. Yine baktığımız zaman Allah Resulü Peygamber aleyhissalatü vesselam henüz kendisine risalet gelmeden önce kızları Ümmü Gülsüm ve Rukiye Ebu Leheb'in çocuklarıyla nikahlıydılar ya da nişanlıydılar. Ebu Leheb peygamberin risaletini yaymaya başladığını gördüğü andan itibaren çocuklarına peygamberin kızlarını boşamalarını tavsiye etti, hatta zorladı. Hem de öylesine bir zorlama ki Uteybe adında Ebu Leheb'in oğlu peygamberin huzuruna varır. Hatta mübarek yüzlerine tükürürcesine Allah Resulüne hakaret eder. Allah Resulü pek yapmaya alışkın olmadığı bir bedduayı yapardı. Ve Ebu Leheb'in bu Uteybe adındaki oğlu peygamberin kızını boşamasına rağmen, boşamakla birlikte yapmış olduğu bu hakaret üzerine Allah Resulünden şu bedduayı almıştı. Ya Rabbi, ona köpeklerinden bir köpeği musallat et. Bir peygamberdi. Bir beddua ya da bir dua yapacaktı da kabul edilmeyecekti ha. Bu mümkün müydü? Ebu Leheb'in bu oğlu gerçekten bir ticaret seferinde, yolculuğunda gerçekten Ebu Leheb onun peygamberin bu bedduasını çok iyi anladığından ve çocuğunun başına bir bela geleceğini iyice kestirdiğinden olacak ki Uteybe'yi korumasına rağmen, oğlunu çok sıkı bir şekilde güvenlik altına almasına rağmen geceleyin yatarken bir kurdun ya da bir vahşi hayvanın gelip parçalamasına engel olmamıştı ve paramparça edilmişti Allah Resulü'nün bu duası gereği. Ebu Leheb böylesine azgın birisiydi. Dahası var. Allah Resulü amcasından duyduğu bu tepkiyi ve onun şahsında Mekkeli müşriklerden gördüğü bu tepkiyi sanki azmış gibi bir de Peygamber aleyhisselam Mekke dışından panayırlar için, günümüz anlamında söylüyorum, fuarlar için gelen, böyle ticaret ve sanayi fuarları gibi fuarlar için gelen Mekke çevresindeki insanlara da bu dini ulaştırma çabası sırasında arkasından takip eden bir kişi vardı. Peygamberin girip çıktığı çadıra Ebu Leheb giriyordu arkasından, o da girip çıkıyordu. Peygamberin din anlattığı, kendisini tanıttığı, davetini, mesajını sunduğu topluma bıraktıktan sonra Ebu Leheb giriyor ve bu kişinin amcası olduğunu, onun gerçekten bunadığını, delirdiğini, hatta saçmaladığını ifade ederek toplumun etkilenmemesini sağlamaya çalışıyordu güya. Ebu Leheb hep böyleydi. Akraba olmasına rağmen bütün bu olumsuzluklarla birlikte Allah onun ismini bize zikretti. Yani Müslümanların böyle bir şahsiyetle, peygamberlerinin böyle bir şahsiyetle ne kadar zor şartlar altında mücadele ettiğini düşünmelerini ve karşılaşabilecek, yani Müslümanların karşılaşabileceği zorluklar içerisinde gerçekten amcalarının Ebu Leheb'çe tavırlar takınabileceğini de bize ifade etmeye çalışıyordu. Yani gerçekten Ebu Leheb'in hiç olumlu tarafı yok muydu? Bakınız kıymetli dinleyiciler, Ebu Leheb az önce söylediğimiz gibi İslam'ı anlatmak üzere girip çıktığı çadırlara o da girer ve peygamberin davetini yönlendirirdi. Yani etkisini güya kaldırmaya, gidermeye çalışırdı. Ve burada baktığımız zaman zaman zaman aynı etkiyi gösterebiliyordu Ebu Leheb. Yani bu Mekke'nin dışından gelen insanlar şunu düşünüyorlardı. Ebu Leheb bu peygamberin amcası olduğunu söylüyor. Muhammed bunun yeğeniymiş. Peki Mekke toplumunda bir amca bir yeğenini böylesine hakaretle nitelerken biz niye kabul edelim? Böyle diyenler vardı. Fakat bunun da ötesinde bakınız olumlu yönler de hani yok değil daha. Mesela bazen de şöyle durumlar da olabiliyordu. Peygamber giriyordu çadırın birisine, yabancı Mekke dışından gelenleri anlatıyordu ve o insanlar bir Muhammed'dir işte, Abdullah'ın oğluymuş, böyle bir şey iddia ediyor ve çıktı gitti diyorlardı, önemsemiyorlardı. Ama arkasından Mekke'nin tanınmış simalarından Ebu Leheb diye birisi gelince, yani liderlik iddiasında bulunan birisi böyle gelince ve Muhammed adındaki basit güya birisinin o çağrısını gidermeye çalıştığını gördüklerinde en azından şunu düşünmekten kendilerini alamıyorlardı. Yahu diyorlardı, yani iyi tamam anladık. Yani Muhammed peki basit bir insan da, Ebu Leheb de gerçekten lider konumda bir insan. Peki liderliğe oynayan bir insan böyle basit bir insanın peşine niye koştursun? Yani gerçekten bu adamın söylediği şeyler basit bir şey olsa, saçma bir şey olsa adam niye peşinden koştursun da? Ha demek ki bunların korktuğu bir şey var. Öyleyse bu dava büyük mü ne demeye başlarlar. Ve memleketlerine döndüklerinde de davayı irdelemeye çalışırlar. Daha da ötesinde peygamberin bu davetini iyice araştırmaya başlarlar. Neden? Ebu Leheb batırdı işleri. Ebu Leheb girmeseydi çadıra, yani böyle şahsiyeti tanınmış bir insan Muhammed'in arkasına girmeseydi bunlar olmayacaktı gibisinden bir takım olaylar da meydana geliyordu. Hani bunu anlatırken şunu hatırlamamak mümkün değil değerli dinleyiciler. Hani günümüzde de mesela bazen Müslümanlara saldıran insanlar medyalarıyla, ekranlarıyla, gazete sayfalarıyla, alanlarıyla, statlarıyla, stadyumlarıyla Müslümanlara saldıran insanlar gerçekten Ebu Leheb'çe tavır sergilerken olumsuzluk yarattıklarının farkında oldukları gibi bir de Müslümanların faydasına çalıştıklarını da bir ah keşke bilebilselerdi. Ne demek mi istiyoruz? Yani gerçekten İslam düşmanlarının Ebu Leheb'çesine bu davanın üzerine yürümeleri, Müslümanları sürekli gündemlerinde tutmaları, sürekli onları öcü gibi göstermeleri var ya, onlar bizlere gerçekten büyük puanlar kazandırıyor. Müslümanların itibarını sağlıyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bakınız bugün memleketimizde insanların örtünmeyi Allah'tan öğrenmeleri belki de bu tip Ebu Leheb'lere borçludur desem herhalde fazla abartmış olmayız. Neden? Çünkü bir takım malum Ebu Leheb'ler ortaya çıktığı zaman o örtünün ya da tesettürün giyim şeklinin Nur suresinde ya da Ahzab suresinde olduğunu sürekli gündeme getirmek suretiyle güya kendi akıllarınca Müslümanlara hakaret ederek bu ayetlerde böyle bir şeyin olmadığını gündeme getirmek suretiyle güya Müslümanlara çelme takmaya çalışıyorlardı. Ama ne gezer? Müslümanların gerçekten birçoğu bu Ebu Leheb'lerin saflığından, aptallığından kaynaklanarak İslam'ı da öğrenmeye başladılar. Yani şöyle demeye başladılar. Yahu şu adamlar böyle diyor. Nur suresi, Ahzab suresi de ne demekmiş? Şuna bir bakalım ya demeye başladılar. Örtünenler, kıyafetlerini giyinenler bile ha bu Nur suresinden varmış demeye başladılar neredeyse. Ve günümüzde de bunun uzantıları var. Bakınız kıymetli dinleyiciler. Yani bırakın Ebu Lehebler çadırlarımıza girsinler. Davalarımızı ertelesinler. yok etmeye çalışsınlar. Ama yeter ki konuşsunlar. Yeter ki bu davamızı, yeter ki Müslümanların ideallerini, düşüncelerini toplumda ister menfi, ister müsbet, ister eleştirsinler, ister tenkit etsinler, ister kabullensinler. Her halükarda Müslümanların lehinedir. Müslümanların elbette faydasınadır. Ama Ebu Leheb bunun farkında değildi herhalde. Bugünün Ebu Lehebler de pek farkında olmasa gerek. Ve böyleydi. İşte Ebu Leheb'in bütün bu menfi tutumlarıyla birlikte Allah onun ismini kitabına yerleştirmişti Leheb suresiyle. Evet değerli dinleyiciler, Ebu Leheb benzeri insanlar vardı. Tek değildi elbette. Ama Mekke'deki müşriklerin bütün karakterlerini, özelliklerini ortaya koyan bir tipti Ebu Leheb. Bir semboldü, bir isimdi, bir örnekti. Herkes aynıydı. Peki neydi Allah aşkına? Yani Kureyş niye bu kadar şaşkın duruma girmişti? Neden böyle bir Muhammed, yetim aralarında yetim büyüyen bir şahsın böyle bir ideali, böyle bir daveti niye onlar içerisinde yankı uyandırmıştı ki bu kadar? Hani kendileri basit diyordu buna, hani gidecekti, gitmiyordu bir türlü. Peki niye bu kadar ciddi alıp bu kadar önemli tedbirler almaya koydular ki? Evet, gerçekten Kureyş'i en çok şaşırtan ya da onların en çok zoruna giden desek daha uygun olur. En çok zorlarına giden iki mesele vardı Kureyş'in. Yani peygamberin bu çağrısında, bu davetinde iki tane mesele vardı ki, ya da bu davetin boyutlarında iki tane mesele vardı ki, bir türlü buna anlam veremiyordu. Bir türlü bunu anlayamıyordu, ya da bu konuda çok şaşırıyordu. En çok zorlarına giden iki meseleydi bu. Nedir? Birisi, sadece Allah'a kulluk yapmaya çağırmak. Yani bizim kelime-i tevhiddeki ifademizle, La ilahe illallah demek. Allah'tan başka bütün ilahları bir tarafa bırakmak. Bu nasıl kabul edilebilirdi? Hani oysa ataları yıllardır kendilerine böyle bir düşünceyi bırakmamışlardı. Putsuz bir düşünce, putçuluğa yer olmayan bir düşünce, bir iman yoktu kendi atalarında. Böyle bir miras yoktu. Bu da nereden çıktı? Bunu bir türlü kabullenemiyorlardı. Ve bakınız, Mekke müşriklerinin peygamberle 13 yıllık mücadelelerinin temelinde İşte bu neden var. Allah'tan başka ilaha çağrılmaları ve bunu bir türlü nefislerine sindirememeleri. Hani peygamber şöyle deseydi kabul edeceklerdi. Allah mevcudun, yani Allah vardır deseydi müşrikler hiçbir tepki göstermeyecekti. Ama Allah Resulü La ilahe illallah deyince, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur deyince işte bütün mesele burada bitiyordu. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktı, yeter ki bu kelime yerleşmesin diye. Allah vardır dedim. Yani böyle deseydi peygamber gerçekten bir zorlamayla karşılaşmayacaktı. Neden? Çünkü Mekke'nin içerisinde Allah'ın varlığını inkar etmeyen bir hayli insan vardı. Allah yoktur diyen insan yoktu yani Mekke içerisinde. Dolayısıyla herkes zaten aşağı yukarı Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Ama bu insanlar bu Allah'ın kendi başına yeterli olmadığını iddia ediyorlardı hayatlarında. Ve bunun yanına bir takım ilahlar koyuyorlardı. Hübel koyuyorlardı, Lat koyuyorlardı, Menat veya Uzza koyuyorlardı ya da Asaf Nail'e koyuyorlardı kendi mantıklarınca. Çünkü Allah yetersizdi bu dünyada. Böyle düşünüyorlardı. Oysa peygamberin çağrısı neydi? Allah tek başına bütün göklerin de, bütün yerlerin de sahibidir, malikidir. Hiç kimse ihtiyacı yoktur. Ev edip çevirmesinde, öldürüp diriltmesinde, yaşatıp öldürmesinde ya da size rızık vermesinde, rızkınızı almasında tek yaratıcı, tek güç, tek malik Allah'tı. Bunun dışında hiç kimse yoktu. Onlar da evet Allah'tı ama bunun yanında putlar da olacaktı. Yani onların mantığına göre değerli dinleyiciler, Allah olacaktı. Gökyüzünün Allah'ıydı, ahiretin Allah'ıydı. Ya peki ticaretimizle hangi ilah uğraşacaktı? Ha Hübel uğraşacaktı. Peki ekonomimizle kim uğraşacaktı? Ha Menat uğraşacaktı. Peki bizim askeriyemizle, ordumuzla kim uğraşacaktı? Ha, o da bir başka put uğraşacaktı. Ya da bizim kılık kıyafetimizi kim düzenleyecekti? Medeni hukukumuzu kim düzenleyecekti? Mekkelilere göre başkaları düzenleyecekti. Allah bunlara karışmazdı ki. İşte bu mantığı bir türlü anlayamıyorlardı. Yani Allah Resulü'nün La ilahe illallah çağrısını bir türlü nefislerine sindiremiyorlardı. İkinci kabullenmedikleri ya da kabullenmekte zorlandıkları ikinci bir husus daha vardı. O da şuydu değerli dinleyiciler. Kölelerin de kendilerinin sahip olduğu haklara sahip olmaları. yani kölelerle kendilerinin bir tarağın dişleri gibi eşit seviyede muamele görmeleriydi. Peygamber aleyhisselamın çevresinde gerçekten kölelerin de bir itibar kazandıklarını gördüklerinde şaşkına dönmüşlerdi Mekkeliler. Mesela Bilal'e bakıyorsunuz, Süheyb'e bakıyorsunuz ya da azatlı kölesi olacak olan Zeyd bin Harise'ye bakıyorsunuz vesaire diğerlerine baktığınız zaman gerçekten müşrikler çıldırıyorlardı. Hatta zaman zaman teklif bile getirmişler Allah Resulüne. Yani diyorlardı, biz Müslüman olduğumuzda bize ne var? Allah Resulü açık ve net bir şekilde, herkese olan size de var. Yani diyorlardı, biz şimdi bu kölelerle mi birlikte olacağız? Efendiyiz biz, kölelerle birlikte mi olacağız? Evet. Yani aynı sofradan yiyeceğiz öyle mi? Evet tabii. İşte bu yüzden kabullenemiyorlardı. Ve bakınız, Mekke'nin fethinde enteresan bir olay yaşanıyor. Allah Resulü Mekke'yi fethetmiş. Bütün müşrikler bekliyor Resulullah'ın huzurunda. Boyunlarını bükük, mağlubiyetin ifadesi olarak. Ve o sırada Allah Resulü o kadar ashabın içerisinden hiç kimseyi değil de yine müşriklerin kabullenmedikleri bir köleyi Kabe'nin üstüne çıkarıyor. Ve Bilal-i Habeşi Kabe'nin üzerinde ezan okuyor. Ve Mekkelilerin tümü dinliyor. Hangi Mekkeliler biliyor musunuz? Yani bundan Mekke'nin fethinden 10-12 yıl önce Mekke'nin sokaklarında süründürdükleri Bilal var ya, hala çığlıkları yerlerde inleyen, hala Mekke'nin duvarlarına çarpan Bilal'in işte Mekke'nin o Kabe'nin üzerinde ezan okuduğunu duymuşlardı. Daha dün Bilal'i kendi elleriyle eziyet görmesi için, işkence görmesi için Mekke sokaklarında süründürüyorlardı. Sırtına, karnına taş koyuyorlardı ya, işte o Bilal'di şimdi karşılarında ve Kabe'nin üzerinde ezan okuyordu. Ve müşrikler birbirlerine şöyle fısıldaşıyorlar. Yani Muhammed'in gelip Kabe'yi fethetmesi hadi neyse de, şu siyah köle var ya, şunun kalkıp burada ezan okuması bizim gururumuz için yetmez mi? Gururumuzun kırılması için yetmez mi? Burnumuzun yerde sürtünmesi için, arlanmamız için bu yetmez mi diyorlardı. Gerçekten onlar için büyük bir olaydı. Haklıydılar. Neden haklıydılar? Çünkü Mekke'deki sokaklardaki işkencelerden Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okuma şerefine ulaşıyor bir köle ve kabullenemiyorlardı. Demek ki gerçekten müşriklerin kabullenemedikleri bu iki temel mantık vardı. Allah'tan başka bir ilahı kabullenmemek, reddetmek, bunu kabullenemiyorlar. Kölelerle aynı sınıfa dahil olmayı kabullenemiyorlar. Ve baktığımız zaman hemen insanın aklına şöyle geliyor. Ya gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki toplumla uzlaşmayı hedef alsaydı, yani onlarla siyasi bir uzlaşmaya girmek için böyle bir ideali ortaya atmış olsaydı, herhalde köleleri bu statüye koymazdı. Çünkü Mekkelilerin en fazla tepkisini çeken husus buydu. Yani peygamberin hedefi gerçekten sağlam bir metot değil de yamuk bir metot, eğik bir metot olmuş olsaydı, o zaman köleleri onların istekleri doğrultusunda bir kenara atardı, onlara başka türlü davranırdı ve Mekkelilerin gönüllerini alırdı gerçekten. Ama peygamber böyle bir metodun yanlış olduğunu ifade ediyordu. Ve peygamber aleyhisselam dahası da gerçekten Allah Resulü kölelere daha fazla itibar ediyordu. Kölelerin toplumdaki saygınlığını daha çok arttırıyordu. Yani Mekke'nin kabullenemediği kadar da vardı. Mesela bakınız Allah Resulü Zeyd bin Harise ki o da azatlı bir kölesidir. Hem de Mekkeli de değil üstelik. Zeyd'i bir bakıyorsun Mute Savaşı'nda komutan yapıyor değil mi? Komutan tayin ediyor Allah Resulü. Bu olacak mıydı? Elbette cahiliye düşüncesinde ya da ister Mekke'nin cahiliye düşüncesinde ister modern çağdaş cahiliye düşüncesinde olsun fark etmez. Böyle bir şeye yer olmazdı. Zeyd komutan olabilir miydi? Elbette olmazdı. Ama gerçekten ilahi sistemde herkesin bir tarağın dişi gibi olduğu, eşit olduğu bir sistemde elbette Allah Resulü bunu yapacaktı. Evet değerli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de açık tebliğini yaptıktan sonra müşriklerin bu temel mantığına rağmen yani bu kabullenemedikleri düşüncelere rağmen Allah Resulü yoluna devam ediyordu. Allah Resulü'nün ashabıyla, Müslümanlarla birlikte Mekke'de eğitim faaliyetleri içerisinde gözümüze çarpan önemli bir husus var. Allah Resulü ve ashab-ı kiram müracaat etmek için bir tek kaynak seçmişlerdi. O da kitap yani Kur'an'dı. Peyderpey indirilen Kur'an ayetlerine müracaat ediyorlardı. Yani ne ifade ediyor? Bilgi mi edinmek istiyorsunuz? Kültür mü edinmek istiyorsunuz? Geçmişi mi öğrenmek istiyorsunuz? Geleceğe emin adımlarla yürümek mi istiyorsunuz? Öyleyse kitaba bakın diyordu. Hani günümüzün bir takım cahili mantıkları var ya, hani Kur'an olsa da olur, olmasa da olur tezini savunan insanlar var ya, işte onların gerçekten bu konuya bir nebze daha dikkatle eğilmelerini isteriz. Neden? Çünkü şu düşüncededir bazı kardeşler. Yani efendim tabii Kur'an önemlidir de ama günümüzün gerçekten bilimlerini de öğrenmemiz gerekir ya. Hani batıyla aynı yarışa girmemiz gerekir ya. Onlara muhtaç olmamamız gerekir ya. Şunu öğrenmemiz gerekir, bunu öğrenmemiz gerekir ya diyerek gerçekten Kur'an böyle diye ikinci planda da atıldı mı bilmem. Neden? Çünkü Müslümanlara bakıyorsunuz günlük mesailerini Kur'an'dan daha çok başka alanlara ayırmış durumdalar. Hem de ne dünyalarına ne de ahiretlerine faydası olacak bilgilerle dolduruyorlar kafalarımızı. Okullarımızdan tutun, iş yerlerimize kadar, sokaklarımıza, caddelerimize kadar, ekranlarımıza, sayfalarımıza kadar bakınız insanların fikirleri, beyinleri nelerle dolduruluyor. Kime ne kadar faydası var olduğu tartışılan bilgilerle, evet. Oysa Allah Resulü çevresindeki Müslümanlarla birlikte tek müracaat kaynağı olarak kitabı edinmişlerdi. Allah'ın kitabı Kur'an'a müracaat ediyorlardı ve Hazreti Ömer'in Tevrat'ın sayfalarına müracaat etmesine bile pek tahammül göstermiyordu Allah Resulü. Evet kıymetli dinleyiciler, elbette Allah Resulü ve çevresindeki Müslümanlar davetlerini açıkladıktan sonra, yani ne olduklarını ve ne istediklerini net bir şekilde ortaya koyduktan sonra, yani imanlarını, ameli salihlerini ve Hakk'a tavsiye olan davetlerini açıkladıktan sonra elbette bir başka dönem başlayacaktı. Bazen insan aklına şöyle geliyor. Acaba bu Müslümanlar 3-5 yıl sonra başlarına gelecek eziyetleri kestirebilmişler miydi? Yani böyle olaylarla karşılaşacaklarını hiç düşünmüşler miydi? Acaba hesaplarında bu var mıydı? Elbette. Elbette Müslümanlar böyle bir şeyin olabileceğini akıllarına getiriyorlardı. Yani bilmedikleri bir düşüncenin peşinden gitmiyorlardı. Bu davanın getirisini götürüsünü çok iyi biliyorlardı. Ne kazandıracak ne kaybettirecek çok iyi biliyorlardı. Ve bildikleri için de gerçekten şaşırmadılar. Yani Bilal Müslüman olduğu zaman efendisinin kendisine ne yapacağını çok iyi biliyordu. Ya da Yasir ailesi Sümeyye'siyle, Yasir'iyle ve Ammar'ıyla Müslüman oldukları zaman Mekke efendilerinin kendilerine ne yapacağını çok iyi kestirmişlerdi. Ya da Mus'ab bin Umeyr, Mekke'deki lordların çocuğu olan, lordların içerisine yetişen ve her dediği dedik olan Mekke'nin kraliyet ailesi diyebileceğimiz bir aileye mensup olan Mus'ab bin Umeyr de öyleydi. Müslüman olduğu zaman ne kazanacağını, ne kaybedeceğini, hatta kazandıklarından daha çok neyi kaybedeceğini çok iyi kestiriyordu. Habbab bin Eret de öyleydi, diğerleri de öyleydi. Ebu Bekir de öyleydi. Mekke'de müthiş bir ticari fonksiyonu vardı Ebu Bekir'in. Bunun gerçekten gidebileceğini de hesaba katıyordu ve öyle İslam'ı seçmişti. Şunu demek istiyoruz değerli dinleyiciler. Müslümanlar gerçekten işkencelere maruz kalacaklarını düşünmeden İslam'a girmiş değillerdir. Bunun hesabını da kitabını da yapmışlardı. Çünkü bu bir kanundu. Bu bir sünnetullah'tı. Geçmiş peygamberler nasıl ki böyleydiyse, yani hemen davetini açıkladıktan sonra pat hemen herkes kabul edecek diye kabullenmeyeceklerdi. Bu belliydi. Öyleyse bunların da öyleydi. Yani bu işin ucunda hakarete uğramak var, laf işitmek var, azarlanmak var, sürünmek var, kovulmak var ve neticede de öldürülmek bile vardı bu işin ucunda. İşte bu noktada Müslümanların eziyete sabır etme fonksiyonu ortaya çıkıyor. Allah Resulü Yasir ailesinin işkence gördüğü sırada onların yanından geçerken onlara cenneti müjdeliyordu. Sabrediniz Yasir ailesi, sabrediniz Allah sizinle diyordu. Bütün eziyet gören Müslümanlara aynı şeyi yapıyordu Allah Resulü. Ve Allah Resulü kendisine eziyetlere maruz kalmıştı. Yani Mekke'nin içerisinde Mescid-i Haram'da namaz kılarken başının üzerine yeni kesilmiş bir deve işkembesinin konmasından tutun, üzerine toz toprak atılmasına kadar, hakaret edilmeye kadar her türlü işkenceye maruz da kalan yine peygamberdi. Bunlar olacak şeylerdi. Aslında olmaması gerekirdi ama sünnetullah bunu gerektiriyordu. Çünkü insanların iman ettik dedikten sonra başıboş bırakılmayacağını bilmeleri gerekiyordu. Bir takım imtihanlardan geçirilmeleri gerekiyordu o sünnetullah gereği. Ve bakınız Allah Bakara suresinde de bize bunu anlatmıyor muydu zaten? Em hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Yoksa evet Allah öyle diyor. Mekke'deki Müslümanların şahsına bizlere diyor ki yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber ve beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır diye Allah bize emir vermemiş miydi? Ve sanki bu ayetin gereği miydi? Allah Resulü Kabe'nin gölgesinde otururken Habbab bin Eret çekmiş olduğu dayanılmaz sıkıntılara maruz kalan Habbab bin Eret artık işin dayanılmaz noktasına geldiğinde Allah Resulüne şöyle bir serzenişte bulunuyordu. Ya Resulallah, daha bizim için dua etmeyecek misin? Bu sıkıntılardan kurtulmamız için Allah'a yalvarmayacak mısın dediğinde Allah Resulü sünnetullahı çok iyi biliyordu ki doğruldu ve öfkelendi. Dedi ki bak, sizden önceki ümmetlerden öyle insanlar vardı ki inançlarından dönmeleri için demir taraklarla taranırdı. Hatta testereyle bıçkıyla ortadan ikiye bölünürdü de dinlerinden yine vazgeçmezlerdi. Ama öyle bir zaman gelecektir ki bir insan Sana'dan, yani bugünkü Yemen sınırlarından Hadremevt'e kadar, Suriye sınırlarına kadar, Sana'dan Hadremevt'e kadar bir kişi Allah'ın dışına hiç kimseden korkmadan yolculuk edebilecek bir zaman elbette gelecektir. Ve bu sadra şifaydı. Gerçekten bize teselliydi. Habbab'a teselli olduğu gibi. Öyleydi gerçekten. Yani Asr suresinde okuyoruz ya, çok kısa bir sure. Hani ashab-ı kiram Asr suresini her karşılaşıp ayrıldıklarında okuyorlar diye, herhalde bunun gerekçesi de bu muydu bilmem. Yani vel asr diyorlardı. Asra yemin olsun ki innel insane lefî husur. İnsanlar zarardadır. İllellezîne âmenû, iman edenler hariç. Ve amilus salihat, salih amel işleyenler hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Peki arkasında niye ve tevâsav bil sabır diyor? Sabrı tavsiye edenler de hariç. Neden? Çünkü Mekke'deki Müslümanlar peygamberin çevresini oluşturan ilk nesil, ilk sahabi nesli iman mı etmişti? Arkasından amel mi etmişti? Arkasından da hakkı tavsiye etmişti? Elbette geçmiş ümmetlerin başına gelen musibetler başlarına gelecekti ve sabra ihtiyaçları olacaktı. Peki bu sünnetullah hala geçerli mi? Evet, geçerli. Kur'an hala geçerliyse, bu ayet hala okunuyorsa ve bu ayetin peygamber tarafından yorumlanmasını hala okuyorsak bugün için de geçerli. Yani siz iman mı etmişsiniz? Ameli salih mi işlemişsiniz? Hakkı tavsiye mi başladınız? Evet, eğer bu üç aşamayı yaptıysanız, tekini değil bakınız. Yalnız birini, yalnız ikisinde değil. Üçünü birden mi yaptınız? Hakkı da mı tavsiye ettiniz? İşte o andan itibaren size gelecek olan musibetlere, belalara da maruz kalacağınızı kestirin ve sabretmeye başlayacaksınız. Sabretmesini bilmek zorundasınız. Yani bu musibetler gerçekten Bilal'in maruz kaldığı gibi sıcakta güneşe yatırılmak olmayabilir bakınız. Ya da başkalarının maruz kaldığı gibi ortadan biçilmek gibi değil. Olmayabilir yani. Evet, olabilir ama başka türlü de olabilir. Yani istediğinizi elde edemezsiniz. Gittiğiniz yerlerden kovulursunuz. Gerçekten size itibar edilmez. Toplumun dışına itilirsiniz. Saf dışı bırakılırsınız. Herkesin sahip olduğu haklardan mahrum edilirsiniz. Eğer bütün bunlar yapılıyorsa, imanınız, ameliniz, hakkı tavsiyeniz için yapılıyorsa, işte orada size düşen bir şey var. Sabrı tavsiye etmesini bileceksiniz. Sabrı tavsiye etmesini bileceğiz. Sabra karşı gerçekten dirençli olacağız. Sabırlı olmaya çalışacağız. Evet, bu sıkıntılar içerisinde, yani Müslümanların müşriklerden görmüş olduğu bu eziyetler içerisinde çok farklı şekilde davrananlar da olmuştu. Bilal gibi dayanılmaz işkencelere karşı bile dayanan ve Allah birdir, Allah ahad, Allahu ahad demesine rağmen bir takım Müslümanlar da eziyetlere dayanamayarak gerçekten müşriklerin dediklerini demişlerdi. Ve bunlardan birisi ve en meşhuru ve kendisinin başından geçen olay hakkında da ayetin nazil olduğu bir şahsiyetten bahsediyorum. Ammar bin Yasir. Bakınız, Ammar bin Yasir, babası Yasir ve annesi Sümeyye'nin şehadetinden sonra işkence sırası kendisine geldiğinde dayanılamaz bir hal almıştı işkenceler. Ammar, işkencenin altını dayanamaz bir duruma geldikten sonra kalbi imanla dopdolu olduğu halde müşriklerin isteklerini söyledi. Muhammed'i inkar etmelerini istediler. Kerhen de olsa söyledi. Ve Lat-ı Uzza'yı kabullenmesini söylediler. Kerhen de olsa söyledi ve eziyetten kurtuldu bunun karşılığında. Ama hemen oturmadı Ammar, koştu Allah Resulüne, Allah Resulüne derdini anlattı, içini döktü. Ya Resulallah dedi, ben kötü bir şey yaptım. Hayırdır, ben eziyetler altında dayanamadım, işkenceye dayanamadım ve seni inkar ettim. Allah'ı inkar ettim, Hübel'i, Lat-ı Menat'ı kabul ettim dediğinde Allah Resulü kendisine sordu. Dedi ki, peki kalbin nasıldı bunları söylerken, beni reddederken, Lat-ı Menat'ı kabul ederken kalbin nasıldı, sağlamlığı nasıldı? Ammar diyor ki, Allah'a and olsun ki kalbim imanla dopdoluydu. Ama kurtulmak için bunları söyledim dediğinde Allah Resulü ona dedi ki, ey Ammar git, eğer bir daha eziyet ederlerse bir daha aynı şekilde yap, yeter ki kalbin mutmain olsun. Ve bunun üzerine Allah-u Teala Nahl Suresi 106. ayeti kerimede de bize şu emri buyuruyordu. Kim imanından sonra Allah'a karşı inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç kim inkara göğüs açarsa işte onların üstünde Allah'ın bir azabı vardır ve büyük azap da onlarındır. Bakınız bu ayeti kerimede Rabbimiz kalbi imanla dopdolu olduğu halde zorlamalar karşısında küfür sözlerini söyleyen insanların durumlarını, hallerini bize arz ediyor. Ammar gibi tıpkı. Peki yani gerçekten Müslümanlar böyle yapabilir mi? Sadece Ammar'a mı mahsustu bu olay yoksa genel miydi? Evet, sadece Ammar'a mahsus bir olay değildi elbette. Ama bunu istismar etmemek, suistimal etmemek şartıyla gerçekten Rabbimiz bu konuda bize ruhsat vermişti. Ancak bu olayın neticesinde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Asr-ı Saadet'te ilk Müslümanlar arasında iki tip Müslüman ortaya çıkıyor. Birisi gerçekten ne pahasına olursa olsun, ölüm pahasına dahi olsa inancında direnmek, öbür tip Müslüman Ammar gibi gerçekten eziyetlerden, ölümden kurtulabilme pahasına da olsa, kerhen de olsa kalbi imanla dopdolu olduğu halde onların isteklerini yerine getirmek ve inkar lafızını ifade etmek. Bu iki tip Müslüman vardı. Yani biz buna ruhsat ve azimet diyoruz. Yani eziyetlere ve işkencelere direnmek azimetti. Bu işkencelerden kurtulabilmek için de ruhsata başvurarak onların söylediğini söylemekti. Ama demin söylediğimiz gibi değerli dinleyiciler, bunun istismara açık hiçbir tarafı yoktur. Yani ben şöyle olacağım, benim başıma şu musibet gelecek veya böyle bir şeyin olma ihtimali var da o yüzden ben imanımı gizleyeyim düşüncesi İslam'da yoktur. Bu ayet bunu ifade etmez. Bakınız, büyük alim Ahmet bin Hanbel bize bu konuda da gerçekten güzel bir fikir veriyor. O günün modasıdır, Kur'an'ın yaratılmış olduğu fikri. Kur'an halik midir, mahluk mudur gibi ifadeler. Kur'an mahluk mudur düşüncesi ortaya çıkmış ve kendi muasırlarından bir zat, muhaddis bir zat da o günün iktidarına, yağ ekmeğine yağ sürmek üzere o da Kur'an mahluktur, Kur'an yaratılmıştır fikrine saplanıyor. Ahmet bin Hanbel bu düşüncesini taşıdığını görünce bu şahsın ona diyor ki, niye böyle yaptın? O şahıs da diyor ki, Ammar bin Yasir de böyle yapmıştı. Yani Ammar'ın durumunu hatırlatıyor. Zor altındaydı. O da kalbi mutmain olduğu halde müşriklerin isteklerini yerine getirdi. Ben de zor altındayım. İşte ben de onların isteklerini yerine getirerek Kur'an mahluktur, yaratılmıştır diyorum. Bunun pek bir sakıncası yok. Güya bu ayetten delil getirir. Ahmet bin Hanbel ne der bakınız? Der ki, bak Ammar zor altındaydı. Ama sen zor altında değilsin. Ammar zor altındaydı, zor altında olmaktan korkanlardan değildi. Tekrar ediyorum, zor altında kalmaktan korkanlardan değildi. Böyle bir korku taşıyarak böyle dememişti. Bizzat zor altında, ızdırapların altında yaşıyordu. Oysa sen böyle misin? Yani şu anda bu zorluğun altında mısın? Hayır. Yani zorluğun gelmesini tahmin ediyorsun da İslam'ın bu temel akidevi inanca yönelik düşüncelerinden vazgeçiyorsun. Bunun kabul edilecek bir yanı yoktu diyor. Hani günümüz toplumlarına baktığınız zaman güya İslami bir hedefe doğru adım atarken bazı Müslümanların dini inançlarından ya da dinin temel direği olarak yani dinin onsuz olamayacağı namazdan bile taviz vermelerini baktığımız zaman bu delile dayandırmalar gerçekten acıyla ve teessüfle görüyoruz, seyrediyoruz. Yani diyorlar, bizim hedefimiz üst makamlara Müslüman yetiştirmek, büyük adamlar yetiştirmek. Bu uğurda da yani namaz gibi bir ibadeti kılmasak da olur. Ya da remizle, rumuzla, işaretle de kılsak olur diye kendi kendilerine fetva çıkarıyorlar ki bunun bu ayetin ruhsat çerçevesinde ne bir alakası var ne bir ilgisi var değerli dinleyiciler. Çünkü meşru bir hedefe sakat bir vasıtayla gitmek mümkün değil. Meşru hedefe, tekrar ediyorum, meşru hedefe gayri meşru bir vasıtayla, gayri meşru bir zemin içerisinde yürümek ve o hedefe o adımlarla doğru yürümek gerçekten İslam'ın şiarı değildi. Ve bu açıdan gerçekten bir takım küçük hesaplar uğruna, dünyevi menfaatlerden olmak uğruna ya da bir takım mevkilerden, makamlardan, koltuklardan, rütbelerden olmak uğruna İslam'ın temel hedeflerinden sapmak bu ayetin kapsamında değil. Ha gerçekten İslam adına bir takım sıkıntılara maruz kaldın, bizzat yaşadın mı? Ölümle inkar arasında bir tercihten mi kaldık? Yani ya inkar edeceksiniz ya da öleceksiniz. İki tercihten birisiyle mi baş başa kaldınız? Ha o zaman ayet diyor ki siz ruhsatı seçebilirsiniz. Azimeti seçersiniz ne âlâ. Cennetle müjdelenenlerden olursunuz. Ama ruhsatı da seçerseniz o da bileceğiniz bir iştir. Ama kalbiniz mutmain olmak şartıyla. Evet değerli dinleyiciler. Allah Resulü'nün çevresinde bulunan ashab-ı kiram böyleydi. Bunun yanı sıra Mekke ortamında Müslümanların maruz kalmış oldukları bu eziyetler içerisinden kurtulmaları da elbette gerekiyordu. Allah Resulü'nün çevresinde ilk Müslümanlar içerisinde elbette hep garibanlar değildi. Hep zayıflar, köleler değildi. Zenginler de vardı. Peki neydi bu zenginlerin işlevi, görevi neydi? Yani onlara düşecek bir görev var mıydı? Elbette vardı. Yani bir rolleri vardı. Hani Bilal o rolünü oynuyorken, Mus'ab o rolünü oynuyorken ya da Suheyb o rolünü oynuyorken, hatta Hazreti Hatice, Ümmü Seleme o rolünü oynuyorken elbette Ebu Bekir gibiler de rollerini oynayacaklar. Onlara ne düşüyor idiyse onları yapacaktı. Yani ne? Evet. O Müslümanlar da gerçekten ezilenleri kurtarma operasyonları yapacaktı. Kurtaracaklardı onları. Para gerekiyorsa parayla kurtaracaklardı bunu. Henüz cihat meşru kılınmadığı için parayla da olsa parayla kurtaracaklardı köleleri, hürriyetlerine kavuşturacaklardı. Müşriklerin eziyetleri altında inlemeyeceklerdi. Bir an önce İslam'ın şeref ve haysiyetiyle şerefleneceklerdi bunlar. Ebu Bekir de bunu yapmıştı. Ve gerçekten Ebu Bekir'in tek başına alıp azat ettiği köleler, efendilerinden, müşriklerden satın alıp azat ettiği kölelerin sayısı bir haylidir değerli dinleyiciler. Peki Ebu Bekir bunu niye yapıyordu? Çünkü kendisinin göreviydi, başlıca görevi buydu. O yapmayacaktı da kim yapacaktı? Ha peki burada ne ortaya çıkıyor bakınız? Buradan da bir şeyler öğrenmemiz gerekmez mi acaba? Evet, Müslüman zenginler, Müslüman toplum içerisinde maddi bakımdan gerçekten durumu üst seviyede olan insanlar. Evet, bunların görevi de sadece elbette mal kazanmak değil. Sadece mal harcamak değil. Sadece arabalarının modellerini değiştirmek değil görevleri. Evlerinin içindeki döşemeleri değiştirmek değil görevleri. Ya da şöyleyken böyle olmak değildir. Bir sene önce şöyleyken 5 sene sonra köşeyi döndükten sonra hayatı değiştirmek değil görevleri. Birinci başta gelen görevleri gerçekten Müslümanlara sahip çıkmalarıdır. Dün Ebu Bekir'in yaptığı gibi bugün de Müslümanlar yapacak. E peki biz Bilal gibi köleleri nereden bulacağız? Gerçekten bulmak mı istersiniz? Bakınız çevrenize, bakınız toplumun içerisine. Bilal gibi yaşayan, Bilal gibi gerçekten müşriklerin eziyetlerine katlanan, onların işlerinde çalışan, onların bütün taviz isteklerine ister istemez boyun eğen binlerce, yüz binlerce Müslüman varken, yani onları alıp kendi işlerinizde İslami bir çerçevede çalışmak varken acaba daha ne beklersiniz de? Yani maddi açıdan size düşecek görevler bunlarken acaba siz, yani ey zengin kardeşler, ey maddi serveti gerçekten imkanları yerinde olanlar, Allah'ın diğer kullara, diğer insanlara vermediği rızkı kendilerine verdiği insanlar, elbette bunlar da bu insanlara sahip çıkacaktı. Yoksa biz nasıl olsa köle bulamıyoruz, oturalım yerimizde, elbette böyle değildi. Ve Ebu Bekir gerçekten İslam toplumunda çok önemli olan bu görevini icra ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki bu mücadelesi devam ediyor elbette. Bütün bu işkencelere, bu eziyetlere rağmen, hakaretlere rağmen mücadeleden en ufak bir sapma, en ufak bir yılma olayı hiçbir zaman gündeme gelmedi. Peygamberin aklından da geçmedi. Yani bütün ashab-ı kiramın bu dayanılmaz işkenceler karşısında bile söylediği ya da ortak olduğu tek kanaat, tek fikir vardı. bu dava böyle gidecekti, bu dava böyle zafere ulaşacaktı. Bunsuz, yani dikensiz bir gül yoktu demek istiyorlardı. Bu yolun içerisinde bunlar olacaktı elbette. Evet değerli dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakıyorsunuz, bütün bu işkencelerin her türlüsüne rağmen, yani müşriklere rağmen, müşriklerin bu baskılarına rağmen, Mescid-i Haram içerisinde zaman zaman ibadetini icra ettiğini görmekteyiz. Gerçekten İslam tarihine baktığımız zaman, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mescid-i Haram'da, müşriklerin putlarının bulunduğu bir ortamda, müşriklerin etrafını çepeçevre kuşattığı bir ortamda, Peygamber aleyhisselamın mescitte ibadetini yapması, namazını kılması, Kur'an'ını okuması nasıl bir cesaret gereği acaba? Yani peygamber nasıl bunu yapabiliyordu ki diye insan düşünmeden edemiyor. Ve gerçekten müşriklere rağmen bu daveti Mescid-i Haram'da ilan ediyordu peygamber. Evet, buna vereceğimiz cevap birkaç şekilde olabilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bazı özellikleri vardı. Ve bu özelliklerini müşriklerin tümü biliyordu. Mesela emin bir kişi olduğunu, güvenilir bir kişi olduğunu, hayatında hiç mi hiç yalan söylemeyen bir kişi olduğunu bütün Mekkeli müşrikler kabul ediyorlardı. Hatta emanetine hıyanet edilmeyen, yani etmeyen, yani emanetleri gerçekten koruyan bir zat olduğunu kim olursa olsun kabul ediyordu Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir şahsiyetini. Ve hatta bunun uzantısı olarak bakınız Allah Resulü hicret edeceği zaman Hazreti Ali yatağına yatırıyor ve Mekkelilerin bir takım emanetleri var. Onları sahiplerine iade etmesini istemişti kendisinden sonra. O durumda ve o ortamda bile insanlar güveniyordu. Yine müşrikler çok iyi biliyorlardı Peygamber Aleyhisselam'ın gerçekten kendilerine göre olağanüstü kabiliyetlerle donatıldığını biliyorlardı. Mesela Ebu Cehil'in başından geçen birkaç olay var. Ebu Cehil Mekke dışından gelen birisine zulmetmişti bir seferinde. Haksızlığa uğratmıştı. Parasını vermemişti kendisinden mallarını aldığı halde. O şahıs peygamberin yanına gelmişti. Peygamberi kendisine göstermeler üzerine peygamberin yanına geliyor ve peygamberle birlikte bu yabancı kişi Ebu Cehil'in yanına vardığı zaman Ebu Cehil tek kelime cevap vermeden Allah Resulü'nün isteğini yerine getiriyordu. Ve çünkü Allah Resulü onu Allah Resulü'nü bu şekilde tanıyorlardı ve onun yapacağı herhangi bir musibet, bir bela, bir tehlikenin başlarına gelmesinden endişe ediyorlardı. Hemen yapıyorlardı. Ebu Cehil değildi yalnız bunu anlayan. Birçok müşrik kişi gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın böyle durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardı. Yine Allah Resulü'nün söylediği şeylerin mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorlardı. Mesela Ebu Leheb, dersimizin başında da anlattım ya, Ebu Leheb mesela Peygamberin kendi oğluna yani Uteybe'ye beddua etmesi, Ya Rabbi köpeklerinden bir köpeği buna musallat et demesi üzerine Ebu Leheb gerçekten korkmuştu, inanarak korkmuştu. Ve inanıyordu ki oğlunun başına bir musibet gelecekti. Ve neticede de öyle olunca artık iyice buna kanaat getirmeye başlamışlardı. O yüzden peygambere kolay kolay yaklaşamıyorlardı. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram içerisinde müşriklerin ortasında davetini ilan etmesinin arkasına yatan bir neden daha vardı. Allah katında Peygamber Aleyhisselam'ın müstesna bir yeri olduğuna inanıyorlardı. Hatta öylesine ki değerli dinleyiciler, çağımızdaki çağdaş müşriklerle karşılaştırdığımız zaman o günün müşriklerine biraz insaflı mıydı bilmem. Niye? Bakınız Allah Resulü kendisine yapılan eziyetler üzerine Allah'a şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, Yusuf'un 7 kıtlık senesi gibi 7 sene bunlara kıtlık yaptır. Mekkelilere. Onların eziyetlerine dayanamayınca böyle bir dua etmişti. 7 kıtlık senesi gibi Yusuf'un zamanında meydana gelen 7 kıtlık senesi gibi kıtlık bunlara ver diye dua etmişti. Ve gerçekten öylesine bir kıtlık başladı ki Mekkeliler gerçekten ağaç kabuklarına kemirmeye başladılar. Buldukları şeyleri yemeye başladılar. Bunun üzerine peygambere inanmadıkları halde peygamberin yanına gidip onun Allah'la kendi aralarında şefaatçi olmasını bile istediler. Putlarının bir şey yapamayacağını anlayınca Allah'la kendi aralarında şefaatçi bir pozisyon oynamasını istediler Allah Resulü'nün. Yani dediler ki ya Muhammed bak senin Allah'la aran iyi. Allah'a dua et bak senin kavmin, akraban, çoluk çocuk ölüp gidiyor açlıktan, kıtlıktan gidiyoruz dediler. Allah Resulü de gerçekten bir dua etmişti ve daha sonra bir yağmur, yağmur neticesinde kaldırılan kıtlık ve tekrar eski bereketine ulaşması. Ve müşrikler buna inanıyorlardı da az önce söyledim ya çağdaş müşriklerin buna inançları da pek yoktu. Hani çoğunuz hatırlarsınız belki günlerce medyadan ilan edildi. Efendim yağmur duasıyla yağmur yağar mı? Kim diyor bunu? Ebu Leheb değil, Ebu Cehiller değil, dün değil bugün söyleniyor. 20. çağın 20. asrın müşrikleri bunu söylüyor. Yani bakınız O günün çağında Ebu Cehil gibi, Ebu Süfyan gibi müşrikler bile peygamberin duasıyla yağmur yağacağına inanıyorlardı da bugünün müşrikleri gerçekten böyle bir şey ihtimal bile vermiyorlardı. Ve müşriklerin nazarında peygamberin böyle müstesna bir yeri olmasından dolayıydı ki peygamberin Mescid-i Haram içerisinde davetini tebliğ etmesini, açıkça anlatmasını, ifade etmesini güzel karşılıyorlardı, ses çıkarmıyorlardı. Ve peygamber de öylesine yoluna devam ediyordu. Evet değerli dinleyiciler, Allah Resulü'nün bundan sonraki siretini, bu konudaki metodunu, davasını nasıl bugüne kadar taşıdığını, onun güzel mücadelesinden güzel örnekleri önümüzdeki derste devam etmek ümidi ve niyetiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun kıymetli dinleyiciler.